Ayrım 13. Yağmurlarla Topraklar. Tütün Zamanı 2. Necati Cumalı. Sayfa 149. "Ne içersin?" diye sordu Nihat. "Bilmem ki. Seçecek kadar anlamam içkilerden. Limonlu vodka?" "Eh, haklısın. Öyle içten gelerek istenilecek bir şey değil. Bildiğim içki diye söyledim. En iyisi birer martini. O nasıl şey? Ötekine yakın sayılır. Hiç tatmadım. Tadınca seveceksin. Nasıl yapıldığını pek bilmem ama bir iki damla cin var galiba içinde. Deneyelim bakalım." Garson elinde lokantanın deri ciltli iki listesiyle geldi. Birini Perihan'a, birini Nihat'a uzattı listelerin. Nihat listeyi açmadan masanın üstünde bıraktı. "Yemek için henüz erken," dedi. "Bize şimdilik birer martini. Yanına da iç fıstık gibi uygun bir şeyler getirin." Garson dönüp gitmeden önce masalarının üstündeki fazla tabakları bardakları toplamaya başladı. Sonra siyah smokini ile beyaz gömleğinin karışımı imiş gibi uzayan yüzüyle topladıklarını alıp gitti. Nihat, "Yemek söylememizi bekliyordu," dedi. Perihan omuz silkti. "Ona ne? Bu saatte bile nereye gitsek yemek söylememizi beklerler İzmir'de." "Bana kalırsa fazla üstünde duruyorsun bu gibi şeylerin." Az sonra garson küçük çukur tabaklar içinde yeşil zeytin, iç fıstık, bademle birlikte içkilerini getirdi. "Cips yaptırıyorum," dedi o kımıltısız yüzüyle. Alınganlığın boşuna olduğunu anladı Nihat. "Teşekkür ederim." Garson uzaklaştı. Kadehlerini kaldırdılar. "Bu seninle ilk içişimiz. Mutluluğuna." Perihan gözleri onda. "Senin de," dedi. "Dilerim bininci kadehlerimizi de karşılıklı kaldırırız." "Az." Nihat güldü. "Haftada bir kadehten?" Perihan hafif öne doğru eğilerek gözlerini kıstı. "Ne eder bakayım? Çok değil ki. 20 yıl falan eder. Hatta 20 yıldan da eksik." "Doğru." Perihan neşelenmişti. Parmak uçları arasında döndürerek kadehiyle oynamaya başladı. "Nasılsın?" "Çok iyi. Sen?" "Hiç sorma." "Neden?" "Fenayım." "Deme." "Rahatım kaçtı. Bu hafta kaç kez kendi kendime keşke başlamasaydık dedim. Bir hafta öncesine kadar rahattım. Ne güzel. Hiçbir sıkıntım yok. Birden sıkıntılı oluverdim. Durduğum yerde duramıyorum. Ama pişman değilim. Fark etmedin mi?" "Neyi?" "Bendeki değişikliği." "Nereden?" "Hiç bu haftaki kadar çok sokağa çıktığımı bilmem. Hemen her gün geçtim yazıhanenin önünden. Hatta bazı gün 2 kez. "Eskiden de geçerdin." "Öyle mi dersin? Öyleyse iyi." Bulut geçtikçe kararan, sonra aydınlanan sular gibiydi yüzü. "Geçerdin, sonra bir ara görünmez oldun." "Evet." "Neden?" "Sırası gelince anlatırım." Gözleri ışılayarak kadehini yudumladı. Nihat mutlaka bir başkası vardı diye geçirdi içinden. Arası düzelmişti, beni boşladı. Sonra yine bozuştular, bana döndü. Sırası gelince o başkasının kim olduğunu öğrenmek için bu sözün altını çizdi. Perihan devam etti. "Ne tuhaf. Aklımdan geçenleri herkes anlıyor sanıyorum bir haftadır. Sanki herkes niye sokağa çıktığımı biliyor gibime geliyor. Sen nasıl geçirdin bu haftayı?" "Bende de var o dediğin değişiklikler." "Hadi anlat." Gözleri ışıldadı. "Ben de hep seni görmek istiyorum." "Bu iyi işte." Bütün yüzünü sarıyor o ışıltı. "Mutluluk mu bu?" "Göremediğim zamanlarda da senden söz etmek, seni anlatmak..." "Bu kötü. Duygularımı söylüyorum." "Anlattın mı kimseye?" "Henüz anlatmadım." "Sakın anlatma." "Herhalde anlatmam." "Kimlere anlatmak istiyorsun örneğin? Doktora falan mı?" "Doktora da sıra gelebilir belki ama önce başkalarına." "Kim onlar?" "İzmir'de çok yakın bir avukat arkadaşım var. Geçen hafta fuarda karşılaştığımızda yanımdaydı. Sonra da anneme." "Annen çok tatlı kadın." "Tanıyor musun?" "Bir iki kere karşılaştım. Ben kadınların toplantılarına falan gitmeyi pek sevmem. Ama sevsem de sevmesem de gitmek zorunda kaldıklarım var. Bir defa bizim müdürlerde, bir de kaymakamlarda gördüm anneni." Şakaya vurarak güldü. "Annene anlat istersen. Ne anlatacaksın?" "Ben bilirim ne anlatacağımı." "Hadi önce bana anlat." "Fettan mı fettan, tatlı mı tatlı, güzel mi güzel bir kız var diyeceğim." "Merak ettim. Sonra?" "Aklımı başımdan aldı. Bugünlerde sağımı solumu şaşırıyorsam, sözüm kararım birbirini tutmuyorsa hep onun yüzünden." "Annen düşman kesilir artık bana." "Sanmam." Gülüyordu. "Kesilir. Minicik oğlunun başına gelenlerden sonra." Ciddileşti. Neyse, sen annene de ağzından bir şey kaçırmasan iyi edersin. Neme gerek? Urlalıların topu topu bir tek avukatı var. Ellerinden alıyorum sanıp da kimsenin bana düşman olmasını istemem. Nihat içinden, benimle evlenmeyi hiç düşünmüyormuş gibi davranıyor diye geçirdi. Besbelli gururundan, o başkasının kim olduğunu öğrenmenin sırası geldiği kanısıyla tutamadı kendini. Hiç evlenmeyi düşünmedin mi? Bu soruyu nasıl soracağını toparlayamamıştı bir türlü. Daha önce sevmedin mi demek istiyordu gerçekte. Kız onun sesindeki çekingenlikten anladı bunu. Düşündüm, dedi kesinlikle. Öyle bir söyleyişi vardı ki sevdim anlamına da gelirdi. Kiminle? Hesaplaşacak mıyız? Nihat biraz bozuldu. Yoo. Anlamadım mı sanıyorsun niye sorduğunu? Toparlanamadı. Niye? Perihan dolaştırdı sözü. Ya ben de beni tanıyıncaya kadar senin neler yaptığını sorarsam? Anlatırım. Ben de anlatacağım elbet ama daha anlatmaya hazır duymuyorum kendimi. Nasıl istersen. İstersen hiç anlatmazsın. Benim için hiç önemi yok bu hikayelerin. Öyle bir var ki. Ne biliyorsun? Bilmez miyim? Bütün erkekler birbirinize benzersiniz. Sizin için can kurtaran yeleği gibidir bu hikayeler. Yani? Vapura binince can kurtaran yelekleri nerede diye bir bakınır insan. Onun gibi yeni bir kadınla karşılaşınca elinizden geldiği kadar geçmişiyle ilgili bir şeyler öğrenmek istersiniz. Sırasında hep can kurtaran yeleği yerine geçer o bilgiler. Tek sevdiği ben değilim ki diyebilmek için. Ama vız gelir bana. Ben zaten bunu diyecek erkeğe yapışıp kalmam. Daha önce Allah'a ısmarladık deyiveririm. Nihat bu kez ilk roundlar hep onun diye geçirdi içinden. Hep o haklı çıkıyor. Ben pot üstüne pot kırıyorum. Küçük düşürüyorum kendimi. Peki öyleyse bir daha söylüyorum. Hiçbir şey bilmek istemiyorum geçmişinle ilgili. Bundan sonra da anlatma. Kız çok küçük bir yudum aldı içkisinden. Dinle öyleyse. Ne olur kapat. Hayır, anlatmak istiyorum şimdi. İçimden geliyor. Kırmak için sormadım seni. Biliyorum. Nihat ikinci bir kadeh martini söyledi kendine. Perihan henüz yarılamıştı ilişkisini. Sahiden anlatsam iyi olacak. En iyisi anlatmak. Nasıl olsa anlatacaktım sana. İyisi mi? Başlangıçta anlatayım. Olsun bitsin. O ise öğrenmek istediklerini öğrenmekten vazgeçtiğini duyuyordu şimdi. Nasıl istersen. Sesindeki yumuşamayı ayırt etti kız. Benim istediğim bu işte senden. Ne? Anlayışlı olmak. Sonra düşündü. Demin anlatayım demiştim ya, şimdi birden anlayıverdim. Bir şey yok ki ortada anlatacak. O kadar uzaktayım ki şimdi o günlerden. Sanki kendimi zorlayıp toparlasam, ne olup ne bittiğini anlamaya çalışsam, benim için de iyi olacak. Garson elinde küçük bir tepsiyle yaklaştı. Nihat'ın martinisini masalarına bıraktı. Hem sana kötü bir şey değil ki anlatacağım. Sevmiştim. Sevmek kötü bir şey mi? 23 yaşındayım. Bu yaşa kadar başımdan bir şeyler geçmesi gerekirdi elbet. Geçti. Düşün, bu yaşta şimdiye kadar hiç kimseyi sevmemiş bir kız olarak karşına çıksaydım daha mı iyiydi? Allah korusun, nasıl buz gibi katı yürekli bir kız olurdu o. Küçük bir yudum daha aldı kadehinden. Geçmişte olup bitenlerle yaşamıyor ki insan. Geçmişte olup bitenler, olup biterken güzeldi. Yaşadığım günlerin tadıydı. Niye kötülemeli? Niye pişmanlıkla anmalı? Nerede o bolluk? İnsan seveceği kadını, erkeği göz açıp karşısında görse, sonra ömrü oldukça sevse, var mı böyle bir şey dünyada? Neyse, gelelim benim hikayeye. Akademi öğrencisiydik ikimiz de. Ben resim bölümünde, o mimarlık. 3 yıl ilerideydi benden. Gel git dolaş derken yakınlaştık. Öğrenci aşkı. İlkin seviyorum, ondan sonra da kimseyi sevemem sanmıştım. Hafifçe güldü bunu söylerken. Evlenecektik. O yedek subaylığını bitirdi. Yavaş yavaş bir değişme olmaya başladı aramızda. Önleyemiyorduk. Hani bastığımız yerde aramızdaki toprak çatlayıp ikiye ayrılıyormuş gibi. Kopuyorduk, uzaklaşıyorduk. Yürümüyordu bir şeyler. Sanıyorum para güçlükleri vardı canını sıkan. Benim bir şey istediğim yoktu ama ne bileyim, koşullar değişmişti. Üstüne düşmesem iyi olacak gibi bir duyguya kapıldım. Biraz uzak tuttum kendimi. Galiba o da biraz öyle davrandı. Sonra nasıl oldu bilmem, kopuverdi bağlantımız. Sigorta atıverdi. Gerçi teli değiştirince lambalar tekrar yanar ama bu işte öyle olmuyor. Hem o teli değiştirecek olan kim? İkimiz de karanlıkta oturmayı seçmiş gibiydik. Kımıldayıp bir şeyler yapmıyorduk. Bir bakıyordum, aradan 10 gün geçmiş, arayıp sormamışız birbirimizi. Ne bileyim, ilginin azaldığını sezdi mi insan, zorlamanın tadı yok. Zaten ben de resim bölümünü bitirmiştim. Ne yapayım, ne yapayım derken eniştemin Milli Eğitim Bakanlığı'nda tanıdığı çoktur, sözü az çok geçer, bana bir iş buldu. Kalktım geldim. Büsbütün kaybettik birbirimizi. Bazen kendi kendime karşılaşsak acaba ne olur der dururum. Karşılaşmadınız mı? Karşılaştık. 3 hafta kadar önce mi? Perihan karşılık vermeden önce bakışları bir süre Nihat'a takıldı yine. Evet. Ne bildin? Kendin söyledin. Ne zaman? Bu akşam. Az düşündü. Evet, doğru. Neden az sokağa çıktığımı sırası gelince anlatırım demiştim. Ondan mı çıkarıyorsun? Haklı değil miyim? Güldü. Hoş doğrusu. Nihat güldü. Benim hesabıma hoş günler değildi ama. Zarar yok. Hoş olan aptal olmamak. Erkekte bağışlanmayacak tek kusur varsa o da aptallık bence. Her neyse, anlatayım da bitsin. Bir ay kadar önce bir mektubunu aldım. 2-3 gün karşılık vermedim. Verdiğim zaman da fazla yazacak bir şey bulamadım. Ama kırılmamış gene de. Mektubumu alır almaz hemen telefonla okuldan aradı beni. Vardı öyle delilikleri. Düşün, arada Urla Postanesi'nin santral memurunun konuşulanları dinleyebileceğini falan düşünmeden konuşacaktı belki de. Bereket Refet Bey dersteydi. İçime doğdu. Nilüfer'e açtırdım telefonu. Kendim için okulda yok dedirttim. Sonra o cumartesi sabahı ablamın evine telefon etti. Ertesi haftada çıktı geldi. Bir hafta ablam, Nilüfer hep aklını başına topla, buralarda sürüne sürüne yaşlanır kalırsın falan dediler. Bir hafta süren bir kararsızlık geçirdim. Doğrusu ne istedikleri gibi aklımı başıma toplayabiliyordum ne de ne yapacağımı biliyordum. Karşılaşmamızda baktım eskisi gibi olamıyorduk, olamayacaktık da. Yani ilk yıllarda olduğu gibi kendiliğinden akıp gitmiyordu konuşmalarımız. Hep kopan bir ipi düğümler gibiydik. Düğümlüyorsun, az sonra tekrar kopuyor. Tekrar düğümlüyorsun, nafile. Kısaca iş yoktu. Teşekkür ettim beni aradığı için. Sandığı kadar mutsuz, umutsuz olmadığımı söyledim. Bitmiş, tamamlanmış şeylere bazen yeni bir şey eklemenin olanaksız olduğunu söyledim. Sanıyorum ki o da bir bunalım geçiriyordu. Yalnız kalmıştı. Geçmişin özlemiyle aramıştı beni. Herkes kapılır bu yanılgıya. Geçmişe hep tatlı yönleri, olumlu yönleriyle ararız. Hatalarımızı, kırıp döktüklerimizi hiç hesaba katmayız. Ama geçmiş bütünüyle çıkar karşımıza çıkacak olursa. Neyse, daha iyi dedim. Yanımda bu muydu diye şaşırıp kalacağına, ömrü oldukça arasın beni dedim. İzmir'de bir gün kalıp döndü. Arkasından mektup yazacağıma söz verdim. Mektupta sana şimdi bu söylediklerimi yazdım. Mektubu gönderdikten 3 gün sonra sinemada buluşmak için sana söz verdim. Ellerini hafifçe birbirine sürttü. Bitti. Olsa ben selamet. Veil arayanlara. Ben kendi hesabıma ne yaptığıma pişman olurum ne de eskileri dönüp ararım. Nihat ikinci kadehini boşalttıktan sonra ne dersin dedi. Yemeği burada mı yiyelim? Yoksa yemekten önce otele uğramak ister misin? 3 yanı denizle çevrili lokanta yavaş yavaş kalabalıklaşıyor, yolcuların birer ikişer yemeğe indiği bir vapur yolculuğundaymışsınız duygusu veriyordu. Ben sevdim burasını. Son küçük bir yudumla boşalttı kadehini. Nasıldı Martini? Fena değildi. Hoştu da denebilir. Çarpmadı ya. Önce korkuttu biraz ama sonra geçti. Tatlı bir sarhoşluğu var. İçinden içinden ısıtıp buharlaştırıyor gibi insanı. Ya da kollarının altına birer kanat takıp kanatlandırıyor. Yemekte ne içersin? Gene içecek miyiz? Elbette azar azar seni korkutmayacak kadar. Perihan uysallıkla, madem ki istiyorsun dedi, kabul. Eksik olma, önce yemeklerimizi seçelim. Garsona işaret etti. Garson, çok güzel balıklarımız var dedi. Az önce bugün öğleden sonra geldi. Neleriniz var örneğin? Çipura, sinarit, mercan. Balık yemek istiyorsanız siz bana bırakın. Balık yiyeceğiz tabii. Önce birer karides salatası vereyim. Karidesler çok taze. Sonra çipura, ıskara, yanında roka salatası. Hep öyle siyah smokinle beyaz gömleğine ilişik gibi duruyordu yüzü. Oturduklarında nasıl uzak duruyorsa gene öyle uzaktı kendilerine. Nihat sevmeye başladı garsonu. Dediklerinizin hepsi birbirinden güzel şeyler. Bana güvenebilirsiniz. Perihan'a döndü. Uygun mu? Kız omuzlarını kıstı hafifçe. Çok olmuyor mu? Yeniden garsona döndü. Dediklerinizi getirin. Sonra da meyve isteriz. Sek beyaz şarap neyiniz var? Ne isterdiniz? Trakya? Olmaz olur mu? İyice soğuk olacak. Elbette. Sorun yok öyleyse. Doyumsuzdu şarap. Karideslerle çipura da eşsiz. Salatada İzmir sebzelerinin kendine özgü tadı vardı. Garson Perihan'ın ikinci kadehini doldururken şişe boşaldı. Nihat'ın ise boştu kadehi. Bir şişe daha söylememe izin verir misin dedi. Ben içsem bir bardak daha içebilirim. Oldu. Garsona dönerek bir şişe daha lütfen diye tamamladı sözünü. Emredersiniz. Trakya tabii. Trakya. Garsonun siyah papyon kravatı bir sıcaklık duygusu veriyor. Adam sanki kendisi silinmiş de salt kravat olarak kalmış gibi görünüyordu. Uçan iri siyah bir kelebek gibiydi masalarının yanında. Konuşmaları tamamlanınca salonun içinde uçar gibi servis kapısına doğru uzaklaştı. İçkiyi seviyorsun dedi Perihan. Yalnız olunca sevmem. Sevdiklerimle beraber olunca severim. Acele içmiyor musun? Sarhoş olurum diye korkuyorsan... Olmaz mısın? Bu akşam olmam. Sarhoş olmanın ayrı akşamı mı var? Var tabii. Hoşlanmadığım kimselerle içersem, üzgünsem, canım sıkılıyorsa çok daha çabuk çarpar beni içki. Siyah kelebek servis kapısından göründü. Masalar arasından, başlar üzerinden, döne dolaşa uçarak yeni bir kova buzla getirdi ikinci şişeyi. Açtı. Kadehine az bir şey boşaltarak Nihat'ın şarabı tatmasını bekledi. Enfes dedi Nihat. Kadehini hafifçe garsonun önüne sürdü. Siyah kelebek ikisinin kadehlerini doldurdu. Döndü, salonun ışıklarını kanatlarında yansıtarak masalar arasından bir daha uçtu gitti. Abim şarap sever dedi Perihan. İçerken sofrada oturur, arkadaşlık ederdim abime. Nuran'ı hatırladı birden. Belki de kız kardeşi İstanbul'da köşe bucak bir lokantada onun hiç tanımadığı bir erkekle karşılıklı şarap içiyordu şimdi. Perihan'ın ağabeyisi olduğu gibi kendisinin de bir kız kardeşi vardı. Evde içerken sofrada oturur, arkadaşlık ederdi ona. Ya baban? Babamı pek hatırlamam. Küçüktüm kaybettiğimde. İlkokula yeni başlamıştım. Subaydı. Çanakkale'de bulunmuş. Suvla'da yaralanmış. Soyadımız oradan. Sonra Kurtuluş Savaşı'na katılmış. Hep yorgundu gibi gelir bana yüzü. Duygulandı. Perihan'ın masanın üstündeydi elleri. Konuşurken parmak uçlarıyla bir şeyler çiziyordu sofra örtüsüne. Elini uzattı. Kızın pencereye yakın elini avucuna aldı, hafifçe sıktıktan sonra bıraktı. Gözlerinin nemlendiğini saklamak için gülümsemeye çalışıyordu. Bakışları hep yüzündeydi kızın. Baktıkça daha gerilerde gibi görüyordu Perihan'ı. Yüzünün çizgileri arasında bir çizgi, renkleri arasında bir renkle tanış çıkıyor, hep geçen yıllarda nerede gördüğünü arıyordu bu yüzü. ''Ağabeyim pek uslu durmaz'' dedi Perihan. ''Belki duymuşsundur adını. Suvla, Suvla. Daha önce nereden duyduğunu anımsamaya çalıştı bu adı. Muzaffer Suvla mı?'' Perihan'ın taş bebekler gibi açılıp kapandı göz kapakları. ''Evet o, tanıyor musun?'' Parıldıyordu bakışları. Belliydi ki övünüyordu ağabeysiyle. Kurtuluş Savaşı'ndan dönen bir subay elbet Muzaffer koyacaktı oğlunun adını. Şimdi çıkarıyordu daha önce Perihan'la nerede karşılaştıklarını. Dekoratördü Muzaffer Suvla. 1946'nın sosyalist hareketlerinde sık sık geçerdi adı. Sevilen bir çocuktu sol aydınlar arasında. İyi bir konuşmacıydı. İnandırırdı dinleyicilerini. 4 Aralık olaylarından sonra tutuklanmıştı kısa bir süre. Onunla arkadaşlarının yargılanması sırasında Kızılaçalar dalgalı saçlı çok güzel bir kız vardı salonda. Duruşmayı izliyordu. İlk görüşünde ne güzel kız diye bir sarsıntı duymuştu yüreğinde. Göz göze gelmişlerdi. Sonra dinleyicilerin çoğu gibi o da tutuklulardan birinin yakınına uzun uzun bakmanın çirkin kaçacağını düşünerek bir daha bakmamaya çalışmıştı kıza. Ne güzel kız diye durmadan düşünerek izlemişti yargılamayı. Bir kez daha olsun görmek için döndüğü zaman kızın ağır ağır başını kendisine doğru çevirdiğini görmüştü. ne güzel kızdı diye sık sık ansımıştı sonradan. Ama ne yapsa yüz çizgileri gün günden silinmişti belleğinden. Bir süre sonra dalgalı kızıl saçlar dudaklar ile gözler arasında yanıp sönen bir ışıktı hep gözünün önüne gelen. "Yargılanmasını dinlemiştim," dedi. Ekledi. "Seni de gördüğümü hatırlıyorum şimdi duruşma salonunda." "Evet, oradaydım." Solda, duvarın dibinde, ayaktaydı. Ne güzel kız, bir daha görsem diye çevirdiği zaman başını. O da ağır ağır dönmüş, kendisine bakmıştı. Kadere inanmalı mı? Telsize benzer bir alıcısı olamaz mı canlıların? Şimdi öylesine geliyor ki, daha o karşılaşmada anlamıştı Perihan'ı bulup seveceğini. Bir hafta önce sinemanın önündeki kararsızlıklarından çok uzaktaydı şimdi. Sorsalar o kuşkularının sıradan bir Perihan için olduğunu söyleyebilirdi. Yoksa o İstanbul'da duruşma salonunda karşılaştığı Perihan'ı sevmeye çoktan kararlıydı. Şimdi hep o sevmek istediği Perihan'la beraber duyuyordu kendini. Lokantanın merdivenlerine inince konak alanının o saatte insansız kalan boşluğunda buldular kendilerini. Karşılarında oturanlarının ne zaman bırakıp gittikleri belli olmayan yapılar vardı. O ıssızlık içinde aydınlatılmış saat kulesini yadırgıyordu insan. Karşıya kapalı tramvay durağının bulunduğu kaldırıma geçerken rüzgarın uçurmasını önlemek için elleriyle eteklerini bastırarak öne doğru eğile eğile yürüyordu Perihan. Alandaki lambalardan yansıyan ışıklar adım attıkça düzgün bacaklarında gölgelerle yer değiştiriyordu. Rüzgarın saçlarını dağıtmasına aldırış etmez görünüyordu. Ama kapalı tramvay durağının yanına geldiklerinde durdu. Çantasının kulpundan çözdüğü eşarbını bir el geçirişte düzelttiği saçlarına bağladı. Otele uğrayacaklardı. Yaklaşan bir faytonu durdurmaya hazırlanıyordu Nihat. Perihan yarı gülerek, "Yoo," dedi, "seninle faytona binmem bir daha." Bir saat sonra fuar gazinosunun pistinde dans ediyorlardı. Nihat çok iyi dans etmediğini bilirdi. Oysa ki şimdi öbür çiftler arasında Perihan'la yanak yana dans ederlerken çok iyi dans ettiğini duyuyordu. Çok yakın dans ettikleri halde kollarının arasında şaşılacak kadar hafif dokunsan gidiveren bir dans edişi vardı Perihan'ın. Adımları akıntısını kolaylıkla buluveren sular gibi Nihat'ın adımlarından açılan boşluğu dolduruyor, hiç acelesiz gene de tıpı tıpına Nihat'ın adımlarının vuracağı yere varıyordu. İlerler ya da dönerken kollarının arasında kimse yok sanıyordu Nihat. Buna karşılık gövdelerinin birbirine değen yerlerinde etinden fışkıran canlılığı duyuyordu kızın. Değdiği her yerinde sırtından beline doğru inen elinin altında, bacaklarına dokunan bacaklarında, omzuna konan kolunda, avucundaki elinde, yanağındaki yanağında kendine özgü sıcaklığı, soluk alışıyla bağımsız bir yaşam vardı. Rüzgarlarla dolu bir yelken gerilimi, gemini dişleyen eşkin atlar gibi, bırakıversen dört nala uçup gidecek bir güç, bacakları bacaklarına değdikçe bir güvercin kanat sıyırmış gibi oluyor, göğüsleri uçarken iki güvercin gibi çarpıyor göğsüne, kanayan sıcaklığıyla çarptıkları yere düşüyor, sonra yuvalanıp kuluçkaya yatıyor. Omzunun üstüne konan kolu, omzuna yaklaşırken bir ada tavşanı, omuzunda sıcaklığı sokulganlığıyla kedi, daha sonra ensesinin yakınlarında duyduğu parmak uçlarıyla sincaplaşıyor. Cazın çaldığı parçayı mırıldanıyordu Perihan. "The moon is yellow." Hiç İngilizce bilmediği için şarkının sözlerinin bu kadarını tutabildi Nihat hatırında. "Seviyor musun bu şarkıyı? Bundan sonra daha çok seveceğim." Dönüyorlar yanak yana. Odanın kapısını kilitleme bu gece. Yok öyle şey. Kapının önünde mi bırakacaksın beni? Pistin öbür ucuna kadar şarkıyı mırıldanıyor Perihan. Sonra ciddileşiyor. Dinle, alırım seni odama ama... Söyle, fazla ileri gitmece yok. Sen istemedikten sonra... Sorun o değil. Bir an gelir, isteyebilirim de. Zayıf davranmış olabilirim. Söz ver ileri gitmeyeceğine. Nihat avucundaki eli hafifçe sıkmakla karşılık verdi. Masalarına döndüklerinde yine bu konuyu açtı Perihan. Hiç sevmem yalanı, ikiyüzlülüğü. Seni odama aldıktan, bir yere kadar geldikten sonra ötesinin önemi ne? Önemi yok gibi gelir ama gene de var. İleride evleneceğim adamı aldatmak için değil, kendimi aldatmamak için. Belki bir gün büsbütün senin olurum ama senin beni tam sevdiğine inanırsam. Doğrusunu istersen, şimdi ben de doğru dürüst bilmiyorum aramızdaki ilişkinin ne olduğunu. Öyle bıraktım kendimi. Gidiyorum. Henüz anlamıyorum nereye. Çevrelerindeki bütün kadınların bakışları Perihan'daydı yine. Elbisem için bir şey söylemedin. Çok güzel. Leylak rengi, ince bir yünlü vardı o gece sırtında. Bu da ablamın. Daha doğrusu ablamındı. Uymuş sana. Çok da açmış. Uyduruyorum uymasa da. O kadar güç değil uydurması. Omuz sikti. Küçükten alışığım. Hep ablamın eskileriyle büyüdüm. Benim giyim kuşama pek param artmaz. Kitaba gider elimde ne varsa. Kör olası kitaplar da öyle pahalı ki. Geçen hafta neredeyse aylığımın yarısını verdim Sikira'nın bir modern resim cildine. Ama neme lazım. Doğrusu bir elbiseden daha çok işime yarıyor aldığım kitaplar. Nihat ressam sanıyordu Perihan'ı. Sanatı ile ilgili hiçbir şey konuşmadıklarını biraz da utanarak ansıdı. ''Resim yapabiliyor musun? Zamanın oluyor mu?'' ''Arada sırada. Yeterli mi senin için?'' ''Niye olmasın? Canım istedikçe yapıyorum. Kendim için tabii. Ressam değilim ki ben. Resim öğretmeniyim. Resim sevdiğim için resim öğrenimi gördüm.'' Cumartesi sabahı basmane alanındaki bir pastanede beraber kahvaltı ediyorlardı. Perihan sordu. ''Niye kasabada avukatlık ediyorsun?'' ''Memleketim. İstanbul'da edemez misin?'' ''Düşünüyorum.'' Perihan dalgınlaşıyordu. Bana kalırsa yazık ediyorsun kendine. Önümüzdeki yıl Eylül'de İstanbul'a yerleşmeyi düşünüyordum. Ne oldu? Vaz mı geçtin? Kahvaltı ettikleri masanın öbür ucundan değil de sanki çok uzaklardan, örneğin İstanbul'dan gelir gibiydi sesi. Şimdi sen varsın demek istiyordu, diyemedi. Bakalım, cesaretli olmalısın. Şimdi de bir küskünlük vardı Perihan'ın sesinde. Bunu söylerken önüne bakıyordu. Her nasılsa geceyi beraber geçirmiş olsalar bile yabancı olduklarını ansıtıyordu ona. Nihat biraz da bozularak içinden ''Acaba sahiden evlenmeyi düşünmüyor mu benimle?'' diye geçirdi. 13. Ayrımın sonu. Sayfa 165.